1928 İstanbul. Karlar altında nevbahar. Hamid'in yaşlığını en iyi tarif eden mısraydı bu. Yaşadığı yıllardan, konaklardan sonra ona bodrum gibi gelen evlerine o günlerde ziyarete gelen Hıfzı Tevfik, "Yeni şiirleriniz var mı?" diye sorunca, içeri odadan Lucien'in iki ayakkabı kutusu içinde getirdiği kağıtların en üstündekini çekip, cazip bir şairi göstermişti Abdülhak Hamid. Sonra da her vakit oturduğu, arkası yüksek, yumuşak kadife koltuğunda belini doğrultmuş, defterini yandan vuran ışığa, gözlerini de elindeki deftere yaklaştırarak tane tane okumuştu şiiri. Şiirin sonundaki "Mest idim önce, şimdi bihuşum" mısrağını ezberden okuduktan sonra, yazdığının doğruluğunu fiilen göstermek ister gibi başını koltuğuna dayayıp gözlerini kapamıştı. Hıfzı Tevfik, dizelerin ahengi, ulviyeti, samimiyeti karşısında hayrete düşmüş, günlerce tesiri altında kalmıştı. İsmail Habib de öyle. Aynı şiir, şairin doğum gününde Boğaziçi Lisesi'nde yapılan kutlamada İsmail Müştak tarafından davetlilere okunmuş ve heyecan uyandırmıştı. Gazup bir şair, sahiciliğini sadeliğinden alan içten bir serzenişti aslında. Yazdığı şeyler anlaşılmaz olduğunda bir apartmanın inzivasına çekilmiş bir şairin feveranı. Yok olduğu zannedilen ama şiiriyle bu zanla direnen bir ihtiyarın mevcudiyet ilanı. Gururu incinmiş, içi öfke dolmuş, zamanla harı sönmüş bir yanardağın isyanı. Halbuki ne nesil onun nesliydi, ne nesir onun nesri. Bunu görerek yeryüzündeki bodrumunu gökyüzünde uçuruma dönüştürüyor, açtığı ebediyet kapısından firar ediyordu. Bir mısrayla hem düştüğü bodruma sığmayacağını ilan ediyor, hem zihnindeki uçurumun en dibinde olduğunu ima ediyordu. İstibdatta sefir, meşrutiyette reis olmuş, ömür boyunca el üstünde tutulmuş, her daim hayranlık duyulmuş, ebediyen genç kalacağı farz olunmuş bir mağrur için, çocukluğundan beri oturduğu yaldızlı tahttan aniden indirilmek, mahrumiyetin, ihmalin, ihtiyarlığın zindanına atılıvermek, hep iken hiçe sevk edilmek, finallerin en zalimiydi. Buna isyan ediyor, ancak gazabını mısralara akıttıktan sonra sakinleşiyordu. Maçka Palas'ta Hamitler, meşhur Keçecizade İzzet Fuat Paşa ile komşuydu. Sadrazam Mehmet Fuat Paşa'nın torunu olan İzzet Fuat Paşa, hoş sohbet bir askerdi. O da uzun itibar senelerinin ardından nisyana terk edilmişti. Biri şiir ve diplomaside, diğeri askeri bürokraside iz bırakmış bu iki isim, kendilerini bu bodruma süpüren yeni devri konuşuyorlardı. Nasıl olup da o yaldızlı mazinin kalabalığı dağılmış, yerini hali hazırdaki yalnızlığa bırakmıştı. İzzet Fuat Paşa bu soruyu dedesi Mehmet Fuat Paşa'nın nükteli cevabıyla karşılardı. Sadrazam Mehmet Fuat Paşa, "Gerçek dostlarınız kimlerdir?" sorusuna şu karşılığı vermişti. "Şimdi iktidardayım, bilemem." İktidarını kaybetmiş Hamit, şimdi yüzleştiği tenhalıkta, gerçek dostlarını bilecek, onları kıymetlendirecek mevkideydi. Gazup bir şairin feryadı, tıpkı bir zamanlar mevki Viyana'da olduğu gibi, gerçek dostları, edebiyatçıları harekete geçirmeye yetti. Öyle ki Hamid'in makberi olacağı sanılan bu küçük daire, kısa zamanda edebiyatçıların mabedi haline geldi. Genellikle kabul günü sayılan çarşambaları Maçka Palas'ta buluşur oldular. Gelenler, karşılarında korktukları gibi harap bir şair değil, hayata dönmüş, moralli, dinç bir kazazede buldular. O derbeder Hamit, Lucien'in gelmesiyle düzenli bir hayata, neşeye, zindeliğe, ahenge, bakıma kavuşmuştu. İkili konuklarını neşeyle karşılardı. İbnül Emin Mahmut Kemal, tarihçi İsmail Hamid Danişment ve eşi Nazan Hanım, Mithat Cemal, Şukufe Nihal, Sami Paşazade Sezai, Florinalı Nazım, Ahmet Reşit, İsmail Habib, Fazıl Ahmet, Necip Fazıl, Halit Ziya, Cenap Şahabettin, Faruk Nafiz, Yusuf Ziya, Yunus Razi, Ali Ekrem, bestekar Leyla Hanım, Übeydullah Efendi evin müdavimleri arasındaydı. Oturma düzeni önceden belliydi. Mesela Halit Ziya ile Cenap Şahabettin, Hamid'e en yakın koltuklarda otururlardı. Faruk Nafiz, Necip Fazıl gibi gençler kapıya yakın köşelerdeki iskemlelerde ağırlanırdı. Ama İbnül Emin Mahmut Kemal Bey gelirse O, Hamid'in hemen karşısındaki en itibarlı koltuğa buyur edilirdi. Buna rağmen Hamid, bu sohbette gençlerin bulunmasını çok arzu eder, özellikle o vakit henüz 20'lerinde olan Necip Fazıl gelmezse, o gelmeyince içim sıkılıyor diye dertlenirdi. Hamid çok konuşmaz, ziyaretçilerini dinler, Neşeli ise kısa nüktelerle karşılık verirdi. Siyasete bulaşmaz, ona ihtiyarlığını hatırlatacak hatıralardan hoşlanmaz, sadece laf edebiyattan açılınca canlanır, keyfi yerinde ise son şiirlerinden okur ya da bir misafirine okuturdu. O arada Lucien misafirlere bizzat yaptığı kekleri ikram eder, evdeki erkek hizmetçi de çay servisi yapardı. Herkese en fazla iki çay verilirken sadece İbnül Emin'e üçüncü çay da verilir, ayrıca porselen çay fincanında kahve ikram edilirdi. Sami Paşazade Sezai'ye ise önce kahve sonra çay verilirdi. O erkek elinden bir şey almadığından çayını Lucien getirirdi. Sezai Bey ayrılırken Lucien'in onun koluna girmesi ve kapıya kadar geçirmesi adettendi. Bu da diğer davetlilere uygulanmayan bir istisnaydı. Davetliler gittikten sonra yine Lucien'le baş başa kalıyor, bazı akşamlar Maçka'da yürüyüşe çıkıyor, geceleri ise satranç veya briç oynuyorlardı. Yazık bir şairin elemle yazdığı gibi. Bu bir maslahattır, olunmaz idare. O halde ne çare? Ya satranç veyahut o mahut briç. Demek önce hep, sonra hiç, hiç, hiç. Bu hiçlerden olsun geleydi gına, düşündüm, pekala dedim ben buna. 1928 İstanbul. Hamit, edebiyat dergilerine sadeleşmiş bir dille eski coşkusu olmayan, feri sönmüş şiirler yazıyor, bir yandan da hatıralarından sonra eserlerimi nasıl yazdım başlıklı bir makaleyle adeta bir bilanço hazırlıyordu. Bu arada emekli maaşıyla geçiniyorlardı. 1928 yılında Gazi için çıkarılacak Türk'ün Altın Kitabı adlı iltifatname için Hamit'ten de bir şiir istediler. Gazi başlıklı bir şiir yazdı. Bakiye-i vatan onun vediyâ-i celâlidir. Alâim-i zafer onun dehasının zülâlidir. Semada gördüğün hilal zemine bir işareti, zemine ya zamaneye tenevvürün beşareti. Ziyâ-i Mustafa Kemal. Vatandan geri kalan onun yüceliğinin emanetidir. Zafer alametleri onun dehasının hoş gördükleridir. Gökte gördüğün hilal yere bir işareti, yere ya da zamanın insanlarına aydınlanma müjdesi. Mustafa Kemal Işığı. Bu mısralarda diğer şiirlerinin samimiyet ve içtenliğinden ziyade sipariş üzerine yazılmışlığın aleladeliği seziliyordu. Yine de Gazi şiiri Hamid'e yeni kapılar açtı. Şiirin yayımlanmasından bir ay sonra Hamid, Dolmabahçe Sarayı'nda Gazi tarafından kabul edildi. Bu dördüncü görüşmede İstanbul'dan mebus olma teklifi aldı. Gururla kabul etti. Henüz çok partili seçim yoktu, o yüzden teklif almak, seçilmek demekti. Nitekim Hamid, 1929'daki ara seçimle İstanbul Saylavı olarak meclise girdi. Osmanlı'dan sonra Cumhuriyet'te de mebus seçilmiş, itibarı iade edilmişti. O, şimdi genç Cumhuriyet'in şair milletvekiliydi. 1929 İstanbul. Haziran 1929 tarihli Resimli Ay dergisinde Putları Yıkıyoruz başlıklı bir kampanya başlatıldı. Fikir dergide her gün 2 liraya 2000 kötü satır okumaya mecbur olan adamdan, yani Musahih Nazım Hikmet'ten çıkmıştı. Resimli Ay'ın eserlerinizi nasıl yazarsınız anketine ünlü yazarların verdiği cevaplara kızmıştı Nazım. Verilen karşılıkları okurken hemen karşısındaki masada oturan Sabiha Sertel'e bunların hangisi milli edip diye sormuştu. Kimi tek konu olarak dış alemi biliyor, kimi içinde yaşadığı burjuva çevresinin çürük tiplerini işliyor. Bu memlekette halk yok mu, işçi köylü yok mu? Gerçekleri görmek istemiyorlar. Bu putları yıkmak lazım. Derginin sahibi Zekeriya Sertel de bu fikre katılınca bir yazı serisi başladı. Dergiye göre serinin amacı, kendimize put yapıp taptığımız kimseler üzerindeki mukaddes örtüyü kaldırmak ve Türk gençlerini yanlış putlara tapmaktan kurtarmaktı. Kampanyanın ilk hedefi Şair-i Azam Abdülhak Hamit'ti. "Putları yıkıyoruz No 1, Abdülhak Hamit" başlıklı yazının girişine şairin çalışma masasında çekilmiş bir fotoğrafı üzeri kırmızı çarpı işaretle konmuştu. Altında Nazım Hikmet'in kaleminden çıkıp imzasız yayınlanan şu satırlar vardı: "Dahi-i Azam'ın en kuvvetli yazısını başka bir dile çevirin, bakın nasıl sırıtır. Başka bir dile değil, hatta bugün konuştuğumuz Türkçe'ye tercüme edin, bakın dahinin dehası nasıl sabun köpüğü gibi dağılıveriyor." Abdülhak Hamit Beyefendi, dahi-i Azam değildir. Azamı bir tarafa bırakalım, dahi olma özelliğine bile sahip değildir. Dünyanın dahileri arasında Shakespeare, Corneille, Racine varken, onların sesini taklit eden, fakat bu sese yeni bir nota olsun ilave edemeyen Abdülhak Hamit Beyefendi yoktur. Eğer Hamit Bey, içinde vaktiyle yaşadığı toplumsal dönüşüm devresinin şarka, Osmanlı İmparatorluğu'na has özelliklerini evrensel bir dille ifade edebilmiş olsaydı ve bunu o zamana kadar yapılanlardan daha başarıyla yapabilseydi, Dahiler Galerisi'nde bu isimde bir Osmanlı sanatkarı bulunabilirdi. Halbuki o bunu yapamadı. Hamit Bey, devri için yeni, kuvvetli bir Osmanlı şairidir. İşte o kadar. Hamit'ten sonra yıkılacak putlar listesinde Namık Kemal, Tevfik Fikret, Mehmet Emin, Hamdullah Supi, Ahmet Haşim, Halit Ziya, Yakup Kadri gibi devrin devleri vardı. Nazım hepsini birer birer tahtlarından indirmeye, edebiyat alanını yenilerin önünü tıkayan engellerden temizlemeye and içmiş gibiydi. Mensup olduğu milletin lisanında bir dönüm noktası teşkil etmeyen, o milletin büyük mücadelelerinin sesini duyuramayan, vaktiyle sarayın, hükümetin parasıyla sırma yakalılara yalakalık ve uşaklıkla geçinen burjuva edebiyatçıları teşhir edecekti. Milli şair sayılan Mehmet Emin'i Türkçe yazmamakla, istibdada karşı susmakla suçluyor, Tevfik Fikret'e küçük burjuva münevveri diyor, Hamdullah Supi'yi zilli bir bebek diye aşağılıyor, Yakup Kadri için Karamaça Bey'i diye yazıyordu. Kampanya beklendiği gibi edebiyat aleminde büyük infial ve tartışma yarattı. Hamdullah Supi küfürle karışık bir cevap verdi. Yakup Kadri kampanyayı harp yıllarında samanla karışık hamur yiyen neslin dejenere olmasıyla açıkladı. İkdam, putları yıkma maskesi altında komünizm propagandası yapıldığını yazdı. Akşam konuyla ilgili bir ankete başladı. Resimli Ay, hem milliyetçi gazetelerde yayımlanan karşı makaleler hem de derginin önünde yapılan gösterilerle protesto edildi. Hatta bir grup öfkeli üniversiteli derginin sahibi Sertel'in ofisini bastı. Sertel onları sakinleştirirken, "Ortada komünizm meselesi yoktur, eskiyle yeninin mücadelesi vardır" dedi. Hamit, yıkılacak putlar listesinde bir numaraydı. Ve ilk balyozu genç neslin en iddialı kalemi vurmuştu. Ne garip, o da vaktiyle kendinden önceki mumyaları yıkarak gelmişti. Bugünün balyozlanan putlarından Yakup Kadri, o günlerde Hamit için ne demişti? "Ey mumyalar, kalkınız! Sizin çürüdüğünüz bu mahzenin içinde yeni bir adam doğdu. Açın kapıları, kaldırın şu ağır kapağı. Yeni adam, bütün cihan önünde sizin trajedinizi tek başına oynayacak." Yeni adam, o günden sonra hep hürmetle omuzlara alınmış, nadiren eleştirildiğinde de kendisi aldırmamış, olgunlukla susmuş, hatta bazen hak verir görünmüştü. Eskimeden önce o da eskinin hücumuna uğramış, ancak mecbur kaldığında öfkesini manidar bir beyitle ifade etmişti. "Yayımı asmadan evvelce ben attım okumu, bunu inkar ediyorlarsa yesinler şairin bu***'nu." Bir başka seferinde bir şiirinde kullandığı nakafi kelimesinin dil kurallarına uygun olmadığını yazan Muallim Naci'yi alaya almak için "Nakafi" diye bir şiir yazmıştı. "Evet, tarzı kadim şiiri bozduk, her cümerc ettik. Nedir şiir hakiki, safayı irfana derc ettik. Bu yolda nakdi vakti, cemi kuvvet birle harc ettik. Bize gelmişti zira, mesleki ecdad, nakafi." Evet, eski tarz şiiri bozduk, alt üst ettik. Nedir gerçek şiir? Kültür safhasına yazdık. Bu yolda vakit nakdini kuvvet toplayarak harcadık. Bize yetersiz gelmişti çünkü ataların tuttuğu yol. kadim şiir tarzını bozup alt üst etmekle suçlanıyorlardı çünkü şiirin ataları onlara yetmiyordu. İlerlemenin kanunuydu bu. Bir devrin putlarını yıkıp çığır açan şair, zamanla kurduğu devrin sembolü halinde putlaşıyor ve onun putunu da bayrağı kendisinden devralan yenilikçi bir başka şair yıkıyordu. Benzerlikleri çoktu. Serbest Nazım'ı ilk kez Nazım'ın tatbik ettiği söyleniyor, bazıları ise Hamidi'nin Nesteren'de kullandığı serbest nazma yakın hece veznini hatırlatıyordu. İkisi de eserlerinde konuşma lisanına dönmüş, bir hikayeci edasına bürünmüştü. Şimdi genç olanı, yaşlıyı, yıkılması gereken bir put olarak görüyordu. Üstelik o genç, Hamid'inkinden çok farklı, herkesin anlayacağı bir dille ve keskin bir kalemle yazıyordu. Kalbimizin ensesinde kıvrılan yağlı uzun saçlarımız yok. Güle bülbüle, ruha mehtaba falan filan, karnımız tok. Ve şimdilik gönül işlerine vermiyoruz metelik. Diğer putlar öfkeyle ayağa kalkarken herkes şair-i azamın ne tepki vereceğini merak ediyordu. Hamid, herkesi şaşırtan ama kendisine yaraşan bir hamle yaptı. Nazım'ı bir müddet sonra evine yemeğe davet etti. Şimdi şaşırma, bocalama sırası Nazım'daydı. Efsaneye göre tam da o aralar bir gece kapısını çalan Kadıköy karakolundan bir polis, uyku sersemi Nazım'a, Cumhur Reisi Hazretlerinin Dolmabahçe Sarayı'nda kendisini beklediğini söylemiş ve hemen giyinmesini istemişti. Çünkü o gece huzurda açılan bir şiir sohbetinde Nazım'ın adı asrın en büyük şairi olarak anılmış, Gazi de bu genç şairi merak edip sofrasına çağırmıştı. Lakin Nazım muhalifti. İçeriden yeni çıktığı ve yeniden girme ihtimali kuvvetli olduğu halde bu tür emrivakilere boyun eğmekten hoşlanmazdı. Gelen polise, "Paşa'ya benden selam söyleyin," demişti. "Ben deniz kızı Eftalya değilim." Söylenene bakılırsa bu tersleme Dolmabahçe'ye ulaştığında Gazi sinirlenmemiş, tersine "Aferin çocuğa, işte şair böyle olur," diye takdir beyan etmişti. Nazım'ın cesur itirazının efsane gibi dillerde gezdiği günlerde Hamit'ten gelen yemek daveti yeni bir red cevabıyla karşılaşacak sanıldı. Ama Nazım bu kez farklı tepki verdi. "Mustafa Kemal'in davetini kabul etmedim ama bir şairinkini reddedemem," dedi. Ve Maçka Palas'a gelip Hamitlere misafir oldu. Kendisini kapıda Lüsyen karşıladı. Onu önce salona, sonra itinayla hazırladığı sofraya buyur etti. Gidenle gelenin tarihi buluşmasıydı bu. Hamit, kendisine kafa tutan kabiliyetli gence anlayışla yaklaştı. "Putları kırmakta haklısınız," dedi. "Ben de edebiyat hayatına atıldığım zaman sizin gibi putlara savaş açmıştım. Divan edebiyatını yıktık, Tanzimat edebiyatını getirdik. Türk edebiyatında yeni hamleler yaptık. Biz onları yıktık, siz de bizi yıkacaksınız." Nazım hayretler içindeydi. Hamit ona yazmakta olduğu büyük piyesten parçalar okudu. Ama daha da etkileyici bir jest sıradaydı. Nazım'ın bir şiirini ezberden okudu. Nazım, ezberinde Hamid'in tek şiirinin bile olmamasından utandı. Karşısındaki adamın devrilmesi gereken bir put değil, açık fikirli bir devrimci olduğuna inandı. Dönüşte merakla bekleyen arkadaşlarına, "Hamid büyük adam," dedi. "Burjuva ama büyük şair. Uzun boylu olduğu için redingotla adeta bir İngiliz lorduna benziyordu. Hele gözündeki monoklu ha düştü ha düşecek diye ödüm patlıyordu. Beni mükemmel bir salona götürdüler. Avizeler 14. Louis stili bir salon takımı. Kendimi sarayda sanıyordum. Bir sofra, bir sofra. Londra'dan getirtilmiş İskoç viskileri, çeşitli içkiler. Masanın bir ucundan öbür ucuna kadar çeşitli mezeler. Ben sofrada mahcup bir çocuk gibiydim." Abdülhakamit sanat sohbeti açtı. Sanat tarihini, çeşitli edebiyat mekteplerini, şiirde, edebiyatta, tiyatroda meydana gelen değişmeleri öyle bir anlattı ki karşısında cehaletimi hissettim. Fakat ben de ona onun bilmediklerini, realist sanatı anlattım. Büyük bir ilgiyle dinledi. Toleransına hayran oldum. Oysa ben çetin tartışmalar yapacağı sanmıştım. Hamit, hiç eskimeyen yenilikçiliğiyle en yenilerden daha yeni olmayı, her dem taze kalmayı başarmıştı. 27 yaşındaki Nazım ayrılırken hürmetle Hamid'in elini öptü, öpmekle kalmadı, akşamda Orhan Selim imzasıyla Öptüğüm El başlıklı bir yazıda şöyle yazdı. Hamid'i şimdi anlamaya başlıyorum. Onun yürek derisini yüzerek bu sert kabuğun içinde tutuşan alevle gözlerim yeni yeni kamaşıyor. Onu putlaştıranları eleştirmeye devam ederken, sona eren bir akşamın eşiğinde güneşlerin kızıllığı vurmuş bir kaya parçası gibi dimdik duran bu büyük delikanlıdan, bu ak saçlı büyük ustadan adeta özür diledi ve Orhan Selim imzasıyla şu satırları yazdı. O da loş. Ak saçlı kocamış Ozan, içine bir çocuk gibi gömüldüğü geniş, büyük koltukta oturuyor. Lambanın ışığı omuzlarını yalayarak koltuğun üstünde duran sağ elini aydınlatmış. Mistisizmi seven bir yazıcı olsaydım derdim ki, bu el, ortaçağ boyacılarının karanlık kilise duvarlarına çizdikleri, başlarının çevresi ışıklı İsa erenlerinin yüzlerine benziyor. Bu benzetiş, belki de bu elin çok ağrı, çok acı çekmişliğinden yana yakışık alırdı. Yoksa bu kocamış Ozan elinin ağrı, acı içinde yaratmasından gelen çizgilerini, başının çevresi ışıklı bir İsa ereninin küskün sarı yüzünde bulamazsınız. Erenler, varlığını sandıkları bir yaradanın kısır gölgeleridirler. Bu el, yaratandır. Ölü, kımıldanmaz. Sağır sözlerin yığını içinde dolaşarak, onlara dokunarak, onları canlandıran, boyayan, onlardan en işitilmemiş sesleri çıkaran biricik Tanrı adamın elidir bu. Erimiş bakır gibi kızgın, kaynar duyguları sözlerin potaları içine akıta akıta yanarak yontulmuş, incelmiş bir el. O da loş. Aksaçlı Ozan, içine bir çocuk gibi gömüldüğü geniş koltuğun kolu üstüne sahilini bırakmış. Lambanın ışığı, omuzlarını yalayarak yerle göğün bu en güzel verimini kocamış Ozan'ın elini aydınlatıyor. Ben ki el öpmemişim, eğildim, öptüm bu eli. Yaratanın yaratanını kendi kendime öpmüş gibi oldum.